Ayrım 41.
Yarattığı imzaların her biri birer başyapıt düzeyindeydi. Bu imzalardaki dönüş noktalarını gövdesinin ateşi devinimleriyle eşlik ediyordu. Bir şarkının ezgisi eşliğinde de şu sözcükleri mırıldanıyordu. Ne kadardı özgün, ne kadardı özgün, görülmedi böylesi bugüne dek. Bir imzayı taklit etmeyi, bu imzayı kendisi bile gerçek sanacak denli iyi başardığından, o pasaportu hemen bir anı olarak saklar, pasaportu ısmarlamış olan ve o anda gerçekte yanında bulunmayan kişiyi tasarımında hemen çalıştığı kabineye sürükleyerek, ondan çok sevdiği şu sözde özür dilerdi. Kişinin en yakını yine kendisidir. Bu türden örnek ve başyapıt niteliğindeki pasaportlardan elinde birkaç düzine vardı. Bunları küçük bir bavula yerleştirmişti. İşleri kötü gittiğinde koleksiyonuyla birlikte başka kentlere yolculuğa çıkardı. Yapıtlarını oralarda sergilerdi. Aynı sanatın kıdemlileri, rakipleri ve öğrenciler bunları gördüklerinde kendi beceriksizliklerinden ötürü kıpkırmızı kesilirlerdi. Zor vakalar pasaport aşçısına hiçbir karşılık beklenmeksizin yollanırdı. Bu iş karşılığında bir yüzde istemek kendini öldürmekle eş anlamlıydı. Pasaport aşçısı en güçlü ve en saygın suçlularla arkadaştı. Bunların her biri kendi alanında birer kraldı. Birlikte ise şebeğin yerini müşteri kitlesini oluşturuyorlardı. Pasaport aşçısının düzensizliğinin de bir sınırı vardı. Koleksiyonundaki pasaportların içine dikdörtgen biçiminde küçük kağıtlar koyardı. Bu kağıtların üzerinde şunlar yazılıydı. Bunun sahibi Amerika'da dolar üstüne dolar kazanmaktadır. Sahibi elmas ülkesi Güney Afrika'dan selamlarını yollar. Sahibi ince avcılığıyla zengin oldu. Yaşasın pasaport aşçısı. Neden siz de arkamdan Mekke'ye gelmiyorsunuz? Buralarda Müslüman dünyası parayı sokaklara saçıyor. Allah büyüktür. Pasaport aşçısı bu alıntıları etkisinden en derin uykularında bile kurtulamadığı sayısız takdir ve teşekkür yazılarından alıyordu. Yazıların kendisi başkalarına gösterilemeyecek denli değerliydi. Bundan ötürü içerikleriyle yetinmek gerekiyordu. Gerçekler kendi kendini yeterince dile getiriyordu. Bu nedenle pasaport aşçısı tamamladığı her belgenin ardından birkaç kadeh rom içer, alev alev yanan başını masaya koyar, parmaklarını gür saçlarının arasında gezdirirken bir yandan da belgeyi ısmarlamış olan müşterisinin geleceğini ve yapacaklarını düşlerdi. Ne yaptığını ona yazan henüz hiç olmamıştı. Ama o müşterilerinin yazmaya kalksalar neler yazabileceklerini düşlerinden bilir ve onların yazgılarını reklam amaçları için kullanırdı. Fişerle için çalışırken yaptığı pasaportun Japonya'da uyandıracağı hayranlığı düşünüyordu. Bu ülke yeniydi henüz kendisi için. Bu kadar ileri gittiği daha olmamıştı. Eli değmişken iki kopya yapmıştı. Bunların içinden taklit edilmesi olanaksız düzeyde başarılı olanını kuralının dışına çıkarak müşteriye vermeyi kararlaştırdı. Önemli bir misyon söz konusuydu çünkü. Bu sırada Fişerle şebeğin yerinin yoksul büfesindeki yiyeceklerle ağırlanmaktaydı. İkram edilenler arasında iki parça bayat sucuk, bir parça kokmuş peynir, istediği kadar bayat ekmek, sigara kullanmamasına karşın 10 adet şebek sigarası, 3 kadeh şebeğin yeri içkisi, 1 bardak romlu çay, 1 kadeh çaysız rom ve yolculukta kullanması için bir sürü öğüt vardı. Yan kesicilere karşı dikkatli olmalıydı. Çünkü herkes biraz sonra kendisine verilecek türden pasaportların peşindeydi. Eline geçiren pasaporttaki resmin yerine bir başkasını yapıştırıyor, böylece yaşamı boyunca düşünülebilecek en güzel pasaportlara sahip olmuş oluyordu. Pasaportunu fazla göstermemeliydi çevresindekilere. Trenler kıskanç insanlarla doluydu. Ayrıca mektup yazmayı da hiç safsaklamamalıydı. Pasaport aşçısının gizli bir posta kutusu vardı ve aldığı her takdir mektubuna çok sevinirdi. Bu mektupları şebeğin yerinin sahibesinin aşk mektuplarını sakladığı gibi saklar, o mektupları bir daha kimsecikler göremezdi. Yazanın alt tarafı bir kambur olduğunu mektuptan anlaşılabilmesi ise olanaksızdı. Fişer de söylenenlerin tümünü yapacağına söz verdi. Takdir ve teşekkürlerini bildirmeyi, haber iletmeyi safsaklamayacaktı. Ama yine de korkuyordu. Görünüşünden korkuyordu. Hiç olmazsa adı yalnızca Fisher yerine Doktor Fisher olsaydı. Dipnot, buraya değin Fişer'le diye geçen adın aslı Fisher'dir. Romanda bu adın sonundaki L eki Türkçe'de Fişercik anlamına gelir. O zaman polis bu adı okur okumaz saygı duyardı. Adamlar Fisher'le'nin bu sözlerini duyunca görüşmek üzere bir yana çekildiler. Yalnız aralarından biri cüce kaçmasın diye kapıda nöbetçi kaldı. Adamlar pasaport aşçısının koymuş olduğu kesin yasağa karşın Fisher'le için doktor unvanını istemek üzere arkadaşlarını çalışırken rahatsız etmeyi göze aldılar. Kendisine saygılı davranıldığında ve üstad diye çağrıldığında pasaport aşçısı hemen öfkelenmezdi. Buraya dek tümü de görüş birliğine varmışlardı. Gel gelelim üstadla konuşmayı kimse göze alamıyordu. Çünkü pasaport aşçısı çok öfkelendiği takdirde kendisini rahatsız edene söz vermiş olduğu yüzdeyi ödemeyi verirdi. İçlerinden hiçbiri buna yol açacak denli aptal değildi. Tam bu sırada şebeğin yerinin sahibesi alışverişten döndü. Erkek bulmak için sokağa çıkmayı severdi. Çoğu kez salt aşk uğruna yapardı bu işi. Ama arada sırada konuklarına kadınlığını kanıtlamak için para uğruna yaptığı da olurdu. Adamlar kadının dönmesini, toplantılarını dağıtmak için mutlu bir rastlantı saydılar. Amaçlarını unutup kadının Fischerli'nin kamburunu kucaklamasını yaşlı gözlerle izlediler. Kadın Fischerli'yi tatlı sözlere boğdu, onu özlemişti. Komik burnunu, mini mini çarpık bacaklarını, satrançtaki ustalığını özlemişti. Kendisi onun gibi bir cüceden yoksundu. Emekli kadının, yani Fischerli'nin karısının daha da şişmanladığını duymuştu. Doğru muydu bu? Ne yiyordu peki? Fischerli yanıt vermedi ve düş kırıklığına uğramış olarak havaya baktı. Kadın sahip olmakla övündüğü, hepsi de cennetin yıldızlarından gelme, eski dergileri getirip sevgili cücesinin önüne yığdı. Ama Fischerli bunlardan hiçbirinin kapağını açmadı ve ağzını açıp tek sözcükte söylemedi. Peki ne olmuştu ona böyle? Nasıl bir kurt düşü vermişti yüreğine? Bir avucun dörtte birini bile doldurmayan yüreğine. Fischerli doktor olamadığı sürece korkusunu süreceğini söyledi. Bunu duyan adamlar tedirgin oldular. Fischerli'nin korkusunu geçirmeye çalıştılar. Burada doktorluk söz konusu olamaz dediler bağıra çağıra. Çünkü bir sakatın doktor olması düşünülemez. Aynı zamanda hem sakat hem doktor olamazdı böyle bir şey. Bir doktor iyi bir şöhreti gereksinirdi. Oysa sakatlıkla kötü şöhret eş anlamlıydı. Herhalde Fischerli de yatsımayacaktı bu gerçeği. Doktor bir sakat tanıyor muydu? Tanıyorum böyle birini dedi Fischerli. Tanıyorum böyle birini. Benden daha kısa boylu, kolları yok, bacakları da yok. Görseniz saliçler acısı. Dudaklarıyla yazıyor, gözleriyle okuyor. Aynı zamanda ünlü bir doktor. Bu sözler adamı pek etkilemedi. Biri şöyle dedi tümünün adına. Bu başka bir durum. Önce doktor olmuştur, sonra bir kazada kollarını ve bacaklarını yitirmiştir. Saçma diye bağırdı Fischerli. Bu yalanlara sinirleniyordu. Öyle doğdu diyorsam öyle doğmuştur. Ben ne söylediğimi bilirim. Kolsuz ve bacaksız geldi dünyaya. Siz hepiniz delirmişsiniz. Öyle doğdu ve şöyle dedi kendi kendine. Akıllı olduğuma göre neden doktor olmayayım? Bunun üzerine oturup öğrenim yaptı. Normal insanlar 5 yıl okurken sakatlarda bu süre 12 yıla çıkıyor. Bunu kendi anlattı. Arkadaşımdır. 30'una geldiğinde doktordu ve ünlüydü. Onunla satranç oynarım. Birini iyileştirmesi için ona şöyle bir bakması yeterlidir. Bekleme odası hep ağzına kadar doludur. Kendisi küçük bir arabada oturur. İki kadın da ona yardım eder. Hastayı soyarlar, göğsünü ve ciğerlerini tıklatırlar ve doktora yaklaştırırlar. Doktor şöyle bir kokladıktan sonra hastanın neyi olduğunu anlayıverir. Ondan sonra sıradaki bey lütfen diye seslenir. Adam bir servet kazanıyor. Onun kadar iyi doktorlara rastlamak artık olanaksız. Beni çok sever. Tüm sakatlar arasında dayanışım olmalıdır der. Ondan özel ders alıyorum. Beni doktor yapacağını söz verdi. Benden bunu kimseye söylememi istedi. İnsanlar anlayış göstermiyorlar. Doktoru 10 yıldan beri tanıyorum. 2 yıl daha yanında kalabilseydim öğrenimimi tamamlayacaktım. Ama Japonya'dan o mektup gelince her şeyi bıraktım. Doktora veda etmek isterdim. Buna layık çünkü ama cesaret edemiyorum. İsterse beni yanında alıkoyabilir. O zaman da Tokyo'daki işimi yitiririm. Yurt dışına kendi başıma gidebilirim. Onun kadar sakat değilim henüz. Birkaç kişi Fischerli'den bu adamı göstermesini istedi. Yarı yarıya inanmışlardı anlatılanlara. Fischerli burnunu yeleğinin cebine soktuktan sonra bugün yanıma almamışım dedi. Yoksa hep bu ceptedir ne yapayım? Bu sözler üzerine adamlar gülmeye başladılar. Güçlü kollarıyla yumrukları masaların üstünde sarsılıyordu. Gülmeyi sevdiklerinden ama gülecek fırsata çok ender bulduklarından hep birlikte ayağa kalktılar. Korkularını unuttular ve sekizi birden pasaport aşçısının kabinesinin önüne gittiler. Kimse suçu tek başına yüklenmesin diye kapıyı hep birlikte açtılar ve koro halinde bağırdılar. Doktor unutulmasın, doktor unutulmasın. Adam 10 yıldan beri öğrenim görüyor. Pasaport aşçısı olur anlamında başını salladı. Evet, ta Japonya'ya kadar. Bugün keyfi yerindeydi. Fischerli çok sarhoş olduğunu algıladı. Normal olarak alkol onu melankolik yapardı. Şimdi ise ayağı fırladı. Pasaportu ve doktor ünvanını artık cebinde bilerek şebeğin yerinin sahibesinin kucağında dans ede ede tüm pavyonu dolandı. Uzun kollarıyla kadının boynuna sarılmıştı. Kollarının uzunluğu bunu yapmaya yetiyordu. Fischerli karga gibi sesler çıkarıyor, kadın da kalçalarını çalkalıyordu. Yaptıkları herkesçe bilinmeyen bir katil soyguncu cebinden kocaman bir tarak çıkardı. Üstüne saman kağıdı sardı ve üfleyerek tatlı bir ezgi çalmaya başladı. Başka bir hırsız ise basit bir hırsızdı bu. Pavyonun sahibesine duyduğu aşkın etkisiyle olabilecek en yanlış tempoyu tutmaya koyuldu. Yeni kalanlar ellerini koca baldırlarına vurarak tempo tutuyorlardı. Kapının kırık camından ince bir ses geliyordu. Fischerli'nin bacakları daha da bükülmüştü. Kadın büyük bir hayranlıkla onun burnuna bakmaktaydı. Bu kadar uzağa ha diye bağırdı. Demek bu kadar uzağa. Rastladığı bu en büyük ve en sevgili burun ondan uzaklaşıyor. Japonya'ya gidiyordu. Katil soyguncu kadını düşünerek çalmaya devam etti. Herkes çok iyi tanırdı kadını ve herkes ona pek çok şey borçluydu. Kabinede pasaport aşçısı Ezgi'ye sesiyle eşlik ediyordu. Sesinin tenor tonu herkesçe sevilirdi. Artık işini bitirmek üzere olduğu için sevinçliydi. 3 saattir çalışıyordu. 1 saate dek kesinlikle bitiyordu işi. Şarkıyı bütün erkekler söylemekteydiler. Şarkının asıl sözlerini kimse bilmiyordu. Herkes hayatında olmasını istediği şeyleri söylüyordu. Biri tam isabet diye homurdanırken, öteki çocuk kafası büyüklüğünde bir altın kütlesi diyor, üçüncüsü ise çok uzun bir Türk çubuğunu sayıklıyordu. Bu arada bir bıyığın altından "Günaydın çocuklar" diye bir ses yükseldi. Sesin sahibi gençliğinde öğretmenlik yapmıştı, şimdi de yitirdiği emekliliğine acıyordu. Ama tehlikeli tehditler tüm söylenenler arasında ağır basmaktaydı. Aslında hepsi göç etmeyi ve bunu herkes görsün diye tek başlarına yapabilmeyi isterlerdi. Fischerli'nin başı giderek önüne düşüyordu. Şarkıyı eşlik etmek için söylediği "şah ve mat, şah ve mat" sözcükleri gürültünün içinde yitip gitti. Ansızın parmağını dudaklarına götüren pavyon sahibesi "uyuyor, uyuyor" diye fısıldadı. Adamların içinden 5'i Fischerli'yi dikkatle köşede duran bir iskemleye oturttuktan sonra "susun, müzik kesilsin" diye bağırdılar. Uzun yolculuktan önce Fischerli'nin uykusunu alması gerek. Tarağa sarılmış olan saman kağıdının sesi kesildi. Hepsi kafa kafaya vererek Japonya kadarki yolculuğun tehlikelerini konuşmaya başladılar. Biri masaya vurup korkutucu şeyler söyledi. Takla Makan çölüne giren her 2 kişiden biri susuzluktan ölüyordu. Bu çöl İstanbul'dan Japonya'ya uzanan yolun tam ortasında bulunmaktaydı. Çölün adını eski öğretmen de duymuştu. Sven Hedden, doğru ya. Deniz yolu eğlenmeliydi. Cüce yüzebilirdi herhalde. Bilmese bile kamburu onu suyun üstünde tutardı. Kamburunda bu kadar yağ vardı. Gemiden hiçbir yerde inmemeliydi. Hindistan'da da ayağını karaya basmamalıydı. Yılanlar limanlarda pusudaydılar. Fischerli yarım insan olduğundan yarım ısırık onu öldürmeye yeterdi. Fischerli uyumuyordu. Sermayesi aklına geldiğinden köşesinde dans sırasında paranın nereye kaydığına baktı. Yerli yerindeydi para. Bunun üzerine Fischerli koltuk altlarına birer aferin çekti. Koltuk altlarının yapısı gerçekten kusursuzdu. Onun yerinde başka biri olsa paralar çoktan pantolondan aşağı kayar ve yer tarafından yutulurdu. Yorgun değildi Fischerli. Tam tersine dikkatle konuşulanları dinlemekteydi. Çevresindeki aptallar bir sürü ülkeden ve yılanlardan söz ederlerken o Amerika'yı ve milyonluk sarayını düşünüyordu. Akşamleyin hava karardığında pasaport aşçısı kabinesinden çıktı. 2 elinde birer pasaport tutuyordu. Adamlar sustular. Pasaport aşçısı çalışmasının bedelini fazlasıyla ödediğinden onun çalışmasına saygı duyuyorlardı. Pasaport aşçısı sessizce cücenin yanına gitti. Pasaportları önündeki masaya bıraktı ve korkunç bir tokatla cüceyi uyandırdı. Fischerli tokadın geldiğini gördüyse de sesini çıkarmadı. Nasıl olursa olsun bir bedel ödemek zorunda olduğunu biliyordu. Üstünü aramasınlar da her şeye razıydı. Pasaport aşçısı "reklamımın yapılmasını istiyorum" diye haykırdı. Sendeliyor ve dili dolaşıyordu. Saatlerden beri Japonya'da kazanacağı ünü düşüne düşüne sarhoş olmuştu. Cüceyi masanın üstüne çıkardıktan sonra 2 elini havaya kaldırıp yemin ettirdi. Cüce pasaportu kullanacaktı. Karşılığında hiçbir şey ödemeyecekti. Pasaportu Japonların burunlarına sokacaktı. Pasaport aşçısı takma adıyla tanınan Rudolf Amsel'i Japonya'da ölümünden sonra tüm Avrupalılar zaten nasıl anacaklarsa öyle, yani modern ressamların en büyüğü olarak tanıtacaktı. Ondan her gün söz edecekti. Onunla ilgili konuşmalar yapacaktı. Onun falanca tarihte doğduğunu, akademide kalmaya dayanamadığını, yalnız kendine güvenerek kimseyi örnek almaksızın bugün bulunduğu yere ulaştığını anlatacaktı. Fischerli durmaksızın yemin ediyordu. Pasaport aşçısı söylediklerini sözcüğü sözcüğüne haykırarak yinelemesi için onu zorladı. En sonunda da Fischerli cennetin yıldızları ile ilişkisini kestiğini bir tören atmosferi içerisinde açıkladı ve yolculuğa çıkmazdan önce bu batakhaneden nefret edeceğine söz verdi. "Cennetin yıldızları bir bok etmez" diye bağırdı karga gibi sesiyle. bu kısık seste görevinin bilincine varmış kişilere özgü bir ifade vardı. O serserilerden kendimi sakınacağım ve Japonya'da şebeğin yerinin bir şubesini açacağım. Fazla para kazanırsam size yollarım. Buna karşılık yolculuğum konusunda cennetin yıldızlarına bir şey duyurmamanızı istiyorum. O katillerden her şey beklenir. Polis üstüme saldırtabilirler. Size olan sevgimden ötürü bu sahte pasaportu kullanmayı kamburuma alıyorum ve kendi rızamla aldığıma yemin ediyorum. Cennetin yıldızları cehennemin dibine gitsin. Bu yeminlerin ardından aynı köşede uyumasına izin verdiler. Vişerli masadan inip pasaportların arasından daha iyi yapılmış olanını en iyi saklayabileceği yere küçük satranç takımını sakladığı cebine yerleştirdi. İlk önce adamların konuştuklarını dinleyebilmek için mahsustan horlamaya başladı. Ama çok geçmeden gerçekten uykuya daldı. Kollarını göğsünün üzerinde sımsıkı kavuşturmuş, parmak uçlarını da koltuk altlarına sokmuştu. Böylece en küçük bir soygun girişiminde hemen uyanabilecekti. Sabah saat 4'te kapanış zamanı gelip de arada sırada camın ardında bir polisin yüzü görünür gibi olmaya başlayınca Fischerli'yi uyandırdılar. Uykusunu da burnuyla birlikte çar çabuk silip atan cüce hemen dipdiri olmuştu. Ona kendisini şebeğin yerinin onur üyeliğine seçmiş olduklarını bildirdiler. Fischerli büyük bir heyecanla teşekkür etti. Bu arada yeni eklenen konuklar da olmuştu. Herkes Fischerli'ye iyi yolculuklar diledi. Satranç sanatını göklere çıkaran konuşmalar duyuldu. Cüce bir sürü iyi niyetli şaplağın altında neredeyse eziliverecekti. Görebilsinler diye sırıtarak dört bir yana eğilip selam verdi. Sonra sesini tüm gücüyle "Tokyo'da yeni şebeğin yerinde görüşmek üzere" diye bağırarak pavyondan çıktı. Sokakta rastladığı polislere nazik nazik selam verdi. Polisler hep gruplar halinde geziyorlardı ve dikkat kesilmiş gibiydiler. "Bugünden başlayarak polise nazik davranacağım" dedi Fischer'le kendi kendine. Yakınlarda olan cennetin yıldızlarının uzağından geçti. Bir doktor olarak tüm kötü şöhretli pavyonlarla ilişkisini kesmeye karar vermişti. Ayrıca kendisini göstermemesi de gerekiyordu. Hava henüz zifiri karanlıktı. Enerji tasarrufu dolayısıyla her üç gazlı sokak lambasından ancak biri yakılmıştı. Amerika'da ark lambaları vardı. Gece gündüz pırıl pırıl yanarlardı. Oranın insanları paradan başları dönmüş ve parayı avuç avuç harcayan kişilerdi. Karısı eski bir orospu olduğu için utanan biri evine yine karısının yanına dönmek zorunda değildi. Kalkıp Kurtuluş Ordusu'na, dipnot, Kurtuluş Ordusu Hail Sarme, Amerika'daki bir protestan hayır kurumu, gidebilirdi. Kurtuluş Ordusu kar gibi yatakları olan oteller işletiyordu. Herkese iki keten çarşaf veriliyordu. Yahudi olsa bile ses çıkarılmıyordu. Bu mükemmel örgütü Avrupa'da neden kurmuyorlardı sanki? Fischerli ceketini sağ cebine vurunca aynı zamanda hem satranç takımını hem de pasaportu algıladı. Cennetin yıldızlarında olsaydı kimse ona bir pasaport armağan etmeyi düşünmezdi. Orada herkes kendini ve nasıl para kazanacağını düşünürdü yalnızca. Şebeğin yeri ise soylu bir yerdi. Onu onur üyeliğine seçmişlerdi. Birinci sınıf suçluların devam ettiği bir yere onur üyesi seçilmek az şey değildi. Cennetin yıldızlarındaki aşağılık herifler kızların sırtından geçinirlerdi. Oysa kendileri de pekala çalışabilirlerdi. Fischer'le yapılanları karşılıksız bırakmayacaktı. Amerika'da yaptıracağı dev satranç sarayının adı Şebek Sarayı olacaktı. Bunun aslında bir batakhanenin adı olduğunu ise kimse bilmeyecekti. Fischer'le bir köprünün altında ortalığın ağırmasını bekledi. Oturmazdan önce altına kuru bir taş yerleştirdi. Şimdi sırtında yeni giysinin bulunduğunu düşünüyordu. Kamburuna kalıp gibi oturan bu giysi siyah beyaz ekoseydi. Ismarlama yaptırılmış ve bir servete mal olmuştu. Bu giysiyi korumasını bilmeyen Amerika'da hiçbir işe yaramazdı. Havanın soğuk olmasına karşın çok hareket etmekten kaçındı. Bacaklarını sanki pantolonu ütülüymüş gibi ileri uzattı. Zaman zaman karanlıkta hiçbir işe yaramaksızın parlayıp duran bir toz tanesini silkeliyordu. Bir ayakkabı boyacısı taşın önünde diz çökerek saatler boyunca papuçlarını cilalayıp durdu. Ama Fischer'le onun yüzüne bakmıyordu. Genç boyacıyla konuşmaya kalkıştığı takdirde işini kötü yapardı. Bunun için iyisi mi cilasından başka bir şey düşünmesindi. Modern bir şapka Fischer'le'nin biçimlenmiş saçlarını sabahları burada çıkan esintiye karşın koruyordu. Deniz meltemi derlerdi bu esintiye. Masanın öte yanında oturan Casablanca elleri eldivenli olarak oynamaktaydı. Fischer'le "Benim eldivenim yok mu sanıyorsunuz?" diyerek cebinden yepyeni bir çift eldiven çıkardı. Bunu gören Casablanca'nın rengi uçtu. Onun eldivenleri eskiydi. Fischer'le yeni eldivenleri onun ayağının dibine fırlatarak "Size meydan okuyorum" diye bağırdı. Nasıl isterseniz diye karşılık verdi Casablanca. Korkusundan titriyordu. Ama siz doktor değilsiniz. Ben öyle her önüme gelenle oynamam. Fischer'le sakin bir sesle ben bir doktorum diyerek pasaportunu hasmının burnunun dibine soktu. Bakın okuyun eğer okumasını biliyorsanız. Casablanca yenilgiyi kabullenmişti. Dahası ağlamaya başladı. Yatışacağı benzemiyordu. Fischer'le hiçbir şey sonsuz değildir diyerek onun sırtını okşadı. Kaç yıldır dünya şampiyonusunuz? Başkalarının da bir şeyler yaşamaya hakkı var. Şu yeni giysime bakın bir. Dünyada yalnız kendinizin mi yaşadığını sanıyorsunuz? Ama Casablanca yıkılmıştı. Yaşlı bir adam gibi görünüyordu. Yüzü kırışıklarla doluydu. Eldivenleri ise yağlıydı. Bakın ne önereceğim size dedi Fischer'le. Adamcağızın haline acımıştı. Size bir parti avans vereyim. Bu sözler üzerine yaşlı adam ayağa kalktı, başını salladı. Fischer'le kartını vererek hıçkırdı. Siz soylu bir insansınız. Ziyaretime gelin, beklerim. Kartın üstünde adamın adresi yabancı harflerle yazılıydı. Kim okuyabilirdi ki bu adresi? Fischer'le okumaya çabalıyordu ama her çizgi bildiğinden farklıydı. Fischer'le hiçbir sözcüğü seçemiyordu. Okuma öğrenin diye bağırdı Casablanca. Görünmez olmuştu şimdi. Ancak bağırtıları duyulabiliyordu. Sahtekar herif o kadar da yüksek sesle bağırabiliyordu ki okuma öğrenin. Fischer'le adres istiyordu. Adresi öğrenmek istiyordu. Adam uzaktan kartın üstünde yazılı diye bağırdı bir kez daha. Fischer'le belki de Almanca bilmiyor diye içini çekip olduğu yerde kaldı. Kartı evirip çevirdi. Aslında parçalamak geldi içinden. Ama üstündeki fotoğraf ilgisini çekmişti. Bu kendi resmiydi. Eski giysisiyle, kamburuyla ve başı çıplak görünüyordu. Kart bir pasaporttu aslında. Fischer'le ise bir taşın üstünde yatıyordu. Tepesinde bir köprü vardı. Meltem'in yerini de ağıran gün almıştı. Yerinden doğrulup Casablanca'ya okkalı bir küfür savurdu. Rakibinin yaptığına mertlik denemezdi. Evet, insan düşlerde istediğini yapabilirdi. Ama insanın gerçek kişiliği de ancak düşlerde belli olurdu. Fischer'le ona bir parti avans verirken o adresini vermekten kaçınmıştı. Peki nereden bulacaktı şimdi bu yerin dibine batasıcı adresi? Evet, Fischer'le'nin küçücük bir cep defteri vardı. Bu defterin karşılıklı sayfaları birer satranç şampiyonuna ayrılmıştı. Gazetelerde yeni bir dehanın adı belirdiğinde Fischer'le olanaklı ise hemen aynı gün bu dehanın doğum tarihinden adresine dek her şeyini öğrenir ve defterine yazardı. Defterin küçüklüğü Fischer'le'nin de kocaman yazısı dolayısıyla bu iş karısının alışkanlıklarıyla bağdaşması olanaksız bir ölçüde uzun sürerdi. Fischer'le yazmaya başladığında kadın ne yazdığını sorar ama kocasından tek sözcük yanıt alamazdı. Çünkü Fischer'le cennetin yıldızlarının bir üyesi olarak burayla ilişkilerini kopardığında nefret ettiği rakiplerinin yanına sığınmayı ve onların koruyucu kanadı altına girmeyi umuyordu. 20 yıl süreyle listesini son derece gizli tuttu. Emekli kadın bu işin altında gönül serüvenlerinin gizli olduğunu sanıyordu. Küçük defter yatağın altında döşeme tahtalarının aralıklarından birinin ta derinliklerinde gizliydi. Buraya yalnızca Fischer'le'nin minik parmakları erişebiliyordu. Kimi zaman kendi kendisiyle alay eder şöyle derdi. Ey Fischer'le, karın seni sonsuzluğa dek sevecek olduktan sonra ne gereği var bu defterin? Deftere yalnızca içine yeni bir büyüğü not etmek gerektiğinde el atardı. Casablanca'da dahil olmak üzere tüm satranç büyükleri vardı bu defterin sayfalarında. Bu gece emekli kadın işe çıktığında defterini bulunduğu yerden alacaktı. Yeni gün alışverişlerle başladı. Doktorların bir cüzdanları olurdu. Yeni bir giysi satın alındığında bu cüzdanın ortaya çıkarılması gerekirdi. Yoksa gülerlerdi adamı. Fischer'le dükkanların açılış saatine değin 9 doğurdu. Bulabileceği en büyük cüzdanı satın almak istiyordu. Derisinde kareli desenler bulunmalıydı ama fiyatı da üzerinde olmalıydı. Aldatılmasına göz yumamazdı. Sürüyle dükkanın vitrinlerini birbirleriyle karşılaştırdıktan sonra dev bir cüzdan aldı. Cüzdanı ceketinin cebine ancak cep yırtık olduğu için sığdırabilmişti. Sıra parayı ödemeye gelince sırtını döndü. Dükkanda çalışanlar kuşkuyla çevresini sardılar.